Ayrım 15, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 164. Salonun kalabalığı ayaklandı, vapur iskeleye yanaşıyordu, karşı yakaya gelmiştik. Millet iş dönüşü omuz omuza vapurdan çıkıyordu. Çok kalabalıktı vapur. Bizim tenis kapalı salonu için Uğur, Gülseren'le filan karşı yakaya karayolu ile arabayla gelmemize benzemiyordu bu geliş. Merdivenleri inerken Supi Bey Hasip Bey'e sordu. Cahit oğlumuz biz görmeyeli nasıl oldu? Daha iyice. Hasta mı diye soru vermişim. Supi Bey şöyle bir yüzüme dönüp baktı. Hasip Bey, biraz önemli değil. Şimdi görürsün karşılığını verdi. Vapurdan çıkan kalabalık karşı yakanın çarşısına doğru yayıldı. Bir bölük insan otobüslere koşuştu. Biz Alaybey semtine doğru yürüdük. Bir süre sonra yan sokaklardan birisine saptık. İki katlı eski yapı bir evin önünde durduk. Bize kapıyı açan Hasip Bey'in hanımı yaşlıca ama Hasip Bey gibi dinç, güler yüzlü, ışıldayan mavi gözlü bir hanımdı. Hasip Bey beni tanıttı. Hanımı Supi Bey'e takıldı. Sizin hanımla öğleden beri mutfaktayız. Harıl harıl çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Bana döndü. Supi Bey hanımının elinin değmediği yemeği yemez. Bize güveni yoktur. Supi Bey kahkahayı bastı. Efendim karım, ille de karım, onsuz ödemem. Bu adam da hep bana şımarır diye Supi Bey'in hanımı mutfaktan başını uzattı. Onunla da tanıştık. Sevimli, tombulca, orta yaşlı bir kadındı. Ayaküstü biraz hoşbeşten sonra Hasip Bey'in hanımı ''Buyurun çıkın yukarıya'' diye merdiveni gösterdi. Hasip Bey sordu. ''Cahit nasıl bugün?'' ''Çok iyi, arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor. Şimdi de iki arkadaşı var yanında.'' Bu konuşmalarından anladım ki ana baba oğulları için çok kaygılıydı. Merdiveni çıkarken merakım büsbütün artmıştı. İkinci katta büyük bir salona girdik. İlk gözüme çarpan kocaman bir kömür sobası oldu. Paltolarımızı merdiven başındaki askılığa astık. Salonun ortasındaki büyük bir yemek masasının yanından dolaştık. Kapısı açık bir odadan loş salona kuvvetli bir ışık fışkırıyordu. Hasip Bey önden yürüdü. ''Oğlum nasıl bugün?'' diye odaya girdi. Ben Supi Bey'in ardından girdim içeriye. Oda oldukça genişti. Karşı duvarın önünde kocaman eski bir demir karyola vardı. Bu karyolada ben yaşta bir delikanlı yastıklara yaslanmış, yarı oturur yarı uzanır bir durumdaydı. Esmer, uzunca yüzlü, düz siyah saçlı, yakışıklı genç adam babasını Supi Bey'i görünce sevinçle doğrulmak istedi. Hasip Bey benim kolumdan tutup çekti karyolanın ayak ucuna. Bak Cahit kimi getirdim? Hep sözünü ettiğimiz yardımcım Emre Tınaz Tepe'yi. Hani şirketteki yardımcım deyince adı küçülüyor ya. Türkiye tenis şampiyonu dersem bir daha başka tanıtmış olurum. Cahit Demiroğlu'nun adamı delercesine bakan gözleri birdenbire ışıdı. Sol elini uzatıp elimi sıktı. Hele şu sağ kolum bir düzelsin karşına çıkarım. Yenmek yenilmek başka hesap elbette dedi. Sağ kolu omuz başından bileğine değin alçıya alınmıştı. Yorganın dışına uzattı, sol ayağı da sargılar içindeydi. Cahit yanda sedirde oturan bana ayağa kalkan iki arkadaşını tanıttı. Bu doçent Remzi Akbay, bu da doktor Şahin Yılmaz, okul arkadaşımdır. Şahin beni iyi edeceğini söylüyor, bakalım. Doktor benim elimi sıkarken Cahit'e sen şu alçıdaki kolunun ucundaki parmaklarını bir kıpırdat bakalım diye söylendi. Herkes Cahit'in parmaklarına baktı. Parmaklarını istediği gibi oynatarak kıpırdatabiliyordu. Şahin ekledi. Ben doktorum oğlum. Bir hastaya iyi olacaksın dedim mi o hasta iyi olmak zorundadır. Bu sözlerine doktorun hepimiz güldük. Cahit'in arkadaşları bir daha oturmadılar, izin istediler. Doktor Şahin dediklerimi yap, ilaçlarını al, yarın gelirim diye Cahit'e öğütte bulundu. Onları sokak kapısına dek geçirmek için Hasbi Bey de birlikte çıktı odadan. Supi Bey seni bugün daha iyi gördüm diye Cahit'in arkasındaki yastıkları düzeltti. Sonra sedirin yanındaki karyolaya yakın bir eski koltuğa oturdu. İnat etmeyecektin, Şahin'in sözünü dinleyecektin. Seni hastaneye yatıracaktık, daha çabuk iyileşecektin diye ekledi. Cahit gülümsedi. Canım Supi amca, alçıdaki kol bacak her yerde birdir. Duracağı dendi, duracaklar işte alçıda. Bu sırada odaya dönen Hasip Bey bana anlattı. Asıl zorluk ta Diyarbakır'dan İzmir'e dek alçılı sargılı trenle gelmesi. Hastaneden kaçmış basbayağı. Şahin bütün alçıları söküp yeniledi. Yeniden ameliyat gibi bir şey. Biraz beklememiş orada. Oralardaki hastanelerden sağlam yürüyerek çıkamazdım. Kaçmak zorunda kaldım. Aksi halde beni bir daha kurşun yağmuruna tutabilirlerdi. Büsbütün şaşırmışım. Hani öfkelenmiştim de Hasip Bey'e basbayağı çıkıştım. Aşk olsun Hasip Bey, böylesine önemli bir olayı niçin bana şu odaya girene dek söylemediniz? Hasip Bey üzüntülü, biraz da sertçe konuştu. Söyleyemezdim Emre. Olan biteni bu odada gör de yine burada kalsın diye susmak zorundaydım. Heyecanlanmıştım, birkaç saniye yutkundum kaldım, sonra işin iç yüzü diye mırıldandım. Hasip Bey bu sefer yumuşak bir sesle karşılık verdi. Cahit sana anlatsın. Bir iskemleye iliştim. Supi Bey bir cigara yakmıştı. Hasip Bey oğluna yakın bir yere, sedirin ucuna oturdu. Cahide baktım, yüzü gerilmişti, dudakları büzülür gibi oldu. Yüzüme bakınca gülümsedi. Bir pazar gecesiydi. Kantinde işçi ustabaşı, bir de benim gibi mühendis bir arkadaşla fazlaca oturduk. Biraz bira filan içmiştik. Saat 11'e doğru kantinden çıktım. İşçi barakalarını geçip lojmanıma doğru yürüdüm. Yol üstü deremsi bir yer vardır. Üstüne tahtadan yapmacık bir köprü. İşçi barakalarının ışıkları geride kalmıştı. Köprüyü iyi görebilmek için cep fenerimi çıkardım, düğmesine bastım, köprüye yürüdüm. Elimdeki ışığa nişan almış olacaklar. Üstüme bir yaydım ateşi açıldı. Sanki makineli tüfekle ateş ediyorlardı. Kaç kişiydi bilemeyeceğim. Tabancalarında ne varsa kurşun olarak üstüme boşaltıyorlardı. İlk bir kurşun ayağıma rastlamıştı. Dengemi yitirdiğimden değil, o anda akıl ettiğimden elimdeki yanan feneri sol yakaya, kendimi de köprüden sağ yakaya attım. Kurşunlar bu kez yanarak uçan fenerin üstüne yöneldi. Beni fenerin düştüğü yere düştü sandılar. Ben karanlığın içinde, derenin içinde düştüğüm yerde kalmıştım. Kolum kendimi dereye attığımda kırılmıştı. Bacağımdan hastanede iki kurşun çıkardılar. Saldırının nedeni? Benim bu soruma avukat Supi Bey karşılık verdi. Oranın savcısının araştırmasına göre, raporuna göre soygunculuk. Soyguncuları da tutamamışlar. Olamaz, haydut soyguncu dediğin önce yol keser korkutur. Pek zorda kalmayınca adamı öldürmeye kalkışmaz. Hele böyle savaştaymış gibi üzerine ateş açmaz. Bu işte bir bit yeniği var. Doğrusun Emre diye Supi Bey sözüne devam etti. İşin gerçek yönünü bir avukat olarak, bir hukukçu olarak ben sana deyivereyim. Çok kısa özet. Sam amca, Türkiye'de petrol çıkmasın diye yılda 80 milyona yakın para harcıyor.
Çıkmasın diye mi?
Evet, çıkmasın diye. Dışarıdan getirip bize kazıkladıkları petrolün kârı yanında, bu bizde petrol arar görünmelerine harcadıkları para devede kulak. Bu üç kağıtçılığı bilmiyormuş gibi bizim hükümette Amerikalıların yanına yardımcı, denetçi gibi rütbelerle şu bizim cahit gibi mühendisleri koyuyor. Bizim mühendislerimiz de yurtseverdir elbette. Petrol çıkan kuyunun ağzına beton dökülürse petrol çıkacak yerde değil de çıkmayacak yerde kuyu açılmaya kalkışılırsa ne yaparlar? Çarşaf gibi rapor yazacaklar, olmadı gazetelere duyuracaklar. Kıyameti koparıp kavga edecekler. Bir eve giren hırsız yakalanacağını anlarsa neler yapmaz? Ev sahibine ateş bile eder. Haydi diyelim bunlar kibar hırsız, kiralık katil bulurlar. Korkunç bir oyundu bu, donmuş kalmıştım. Öfkeden, sinirden elim ayağım titriyordu. Dönüp Cahit'e baktım. Sağlam sol kolunu uzatmış, başının üstündeki karyolanın demirini eliyle kavramıştı. Pijamasının önü alçılı kolundan ötürü açıktı. Başı açık göğsüne doğru düşmüştü. Uzayan siyah sakallı çenesi göğsüne değiyordu. Onu bu haliyle çarmıhtaki İsa heykellerine benzettim. Cahide baktığımda yüzümün sarardığını, onun şöyle bir doğrulmasından hissettim. Ben de ortalıkta adamım diye dolaşıyorum. Memlekette olup bitenden haberim yok diye boğuk bir sesle söylendim. Cahit, nereden bileceksin kardeş dedi. Biz bile işin içinde olduğumuz halde dönen dolabı anlayıncaya dek akla karayı seçtik. Şimdi bir petrol kuyusunun nasıl açılabildiğini, petrolün hangi koşullarla çıkabildiğini anlatıp başınızı ağrıtacak değilim. Ne yapalım ki, gerçek bu. Amerikan şirketleri bize yaman oyun oynamakta. Dünya petrol politikasına göre bize akıllarınca ayarlamakta kendi çıkarları için. Gözlerim dolu dolu olmuştu bu sefer. Supi Bey konuştu. İhanetin neresine değin gidecekler bakalım. İşbirlikçiliğin neresine dek varıp yurdu satacaklar. Güney Amerika ülkelerine döndük. Atatürk'ün yattığı yerde kemikleri sızlıyordur. Hey atam, kalk da şu memleketin halini gör diye nutuk çekesim geliyor. Bir süre sessizlik oldu. Petrol işi beni allak bullak etmişti. Hasip Bey hep susuyordu. Kendimi bir türlü toparlayamıyordum. Supi Bey konuyu değiştirdi, bana sordu. Sizin plastik fabrikası işi nasıl gidiyor? Kendimi zor toparladım. İyice hızlandı hazırlıklar. Sözleşmeleri siz düzenlediniz, biliyorsunuz. Uğur, hani kor yürekler sermayeyi, ben de iş gücümü koyuyorum. Şimdi sırası geldi söyleyeyim. Cahit arkadaşıma, bize bir mühendis gerek, onu da işe alacağız. Hasip Bey'e söylemiştim, o da iş gücünü koyup hak alacak fabrikadan. Aa bak, işte buna sevindim diye Supi Bey Cahit'e döndü. Cahit biraz şaşırmıştı, bir bana bir de babasına baktı. Hasip Bey, daha bu işi Cahit'e açmaya vakit bulamamıştım diye mırıldandı. Anladım ki önerinin benden gelmesini beklemişti. Cahit gülümsemeye başladı. Emre'ye beni düşündüğü için teşekkürler ederim. Yalnız bu işte bir zorluk var. Canım kor yüreklerin parası milyonları, her zorluğu yener diye söylendi avukat. Petrol mühendisi Cahit Demiroğlu şöyle bir bize baktı. Şaka edermiş gibi konuştu ama çok ciddi olduğunu anladım. Zorluk başka Supi amca. Ben devletten başka patron tanımam. Haydi daha açık konuşayım. Benim sosyalist bir adam olduğumu biliyorsunuz. Babası başını iki yana salladı. Amerikalılar kurşunlatmadan önce 4000 dolar aylıkla Teksas'a yollamak istemişlerdi, kabul etmedi. Bu konuda Cahit haklı diye söze girişti Supi Bey. Bizim memleketimizin koşullarını göz önünde tutmak zorundayız. Siz özel girişim olarak fabrika kurarsanız bugün, biz sosyalistler yarın iktidara gelince devletleştiririz. Başka çıkar yol var mı? Yoksa sosyalizmi getirene dek hepimizin aç oturması gerekir. Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi, sen de haklısın Supi, savaş savaştır. Savaşı yapabilmek için de yaşayabilmek gerekir. Hasip Bey'in bu sözlerine, bu mantığına şaştım. Hak vermemek elde değildi. Cahit de babasına baktı kaldı. Avukat Supi koşup bir cigara daha yakarken düşünceli düşünceli söylendi. Siz gençler atak oluyorsunuz. Biz yaşlılar sizlerden gerideyiz ama hayatta deneyimimiz var. Deneyler atakları düzenlemeli. Bizde deney var ya, takat güç kalmadı, yıprandık. Sizlerin harcanmasını istemiyoruz. Atanın dediği gibi bütün umudumuz sizlerde, gençlerde. Cahit bu kez gülmeye başladı, bana döndü. Oh ne iyi, gördün mü Emre? Babam da Supi Bey amcamızla memleketi biz gençlere teslim edip işin içinden çıktılar. Ya ne yapacaktık diye Supi Bey çıkıştı. Biz geç öğrendik, size erken öğrettik. Biz geldik gidiyoruz yüreğimiz ezile ezile. Yüreğimiz avucumuzda, yıllardan beri başımızı taştan taşa vura vura sürünüyoruz. Peki, peki diye onun sözünü kesti Cahit. Bundan böyle akıllı davranacağız, açık vermeyeceğiz. Namluda yatan bir kurşun gibi susup zamanın düzelmesini bekleyeceğiz. Neredeyse aklımı yitirecektim. Neler konuşuluyordu? Haydi Cahit'i yeni tanıyordum. Ama şu anda ne avukat Supi Koşuk ne de Hasip Demiroğlu benim tanıdığım kişiler değildi. Ne o şakacı babacan avukat vardı bu odada, ne de kor yüreklerin güler yüzlü 30 yıllık bir memuru. Şu 1959 yılının kış aylarında memleket politikası öyle bir noktaya varmıştı ki, Rus salatasına Amerikan salatası diyorduk. Sosyalizm ne demek? Sosis sözcüğünü bir de ağzımıza alamaz olmuştuk. Oysa şu odada konuşulanlar. Ne demişti Hasip Bey? Göreceklerini bu odada gör, duyacaklarını bu odada duy. Hepsi burada kalsın. Şu odanın içinde bulunanların bana gösterdikleri güvene sevindim. Öte yanda tenis kulüpte Gülseren'in deyişiyle bizim nişanlanmamızın dedikodusu ay yuka çıkmıştı. Bu çelişkiler içinde düşünemiyordum artık. Dalmış gitmiştim. Odaya elinde tepsi Cahit'le annesi yemek getirmişti. Cahit annesini görünce gülümsemeye başladı, söyleniyordu. Doğrusu 2 yaşında bir çocuk gibi annemin bana yemek yedirmesi çok zoruma gidiyor. Supi Bey söze karıştı. Çocukları kaç yaşına girerse girsin analarının gözünde hep 2 yaşındadır. Büyümezler bir türlü. Hiç unutmam, rahmetli validem son nefesinde bana ne vasiyet etti biliyor musunuz? Oğlum dedi, cenazemi mezarlığa götürürken paltonu giymeyi unutma, hava çok soğuk. Hasip Bey kahkahayı bastı. Vallahi Supi, bu kadar tevatür gayrı. Aman yine başladı Supi Bey diye Cahit'in annesi gülerek bizi salona yemek masasının başına yolladı. Rakınızdan başlaya durun bakalım dedi. Sofrada öğrendim ki Demiroğlu ve Koşuk aileleri hiç olmazsa ayda bir defa birbirlerinin evinde bir araya geliyorlardı. Dostlukları çok eskiydi. Arada bir de böyle toplantılara en sevdikleri dostlarını buyur ederlermiş. Bu gecenin de onur konuğu bendim. Gürültü edip annemi babamı uyandırmayayım diye dış kapıyı yavaşça açtım. Ne ki salonda şakır şakır lambalar yanıyordu. Babam her zamanki yerinde çivi üstünde oturur gibiydi. Annem onun yanı başında, sedirin bir yanında, ayaklarını altına almış oturmuş korkulu gözlerle bana bakıyordu. Duvardaki saate göz attım. 12:05 vardı. Karşı yakadan 11 vapuruna binmiştik. Böyle her zaman eve geç geldiğim olurdu. Annem de babam da böyle gecikmelerimi olağan karşılarlardı. Bu kez telaşlarını anlayamadım. Babam o albay sesini elinden geldiğince yumuşatarak sordu. Neredeydin? Şirketteki şefim Hasip Bey bugün beni akşam yemeğine evine buyur etti. Oğlu petrol mühendisi Cahit'le beni tanıştırmak istemiş. Ben yaşta bir arkadaş. Yemekten sonra da biraz oturduk. Karşı yakadan ancak 11 vapuru ile bu yakaya geçebildik. Dost doğru eve geldim. Benim verdiğim bu ayrıntılı bilgiden sonra annemin gerilen yüzü yumuşadı. Babam soluğunu koyverdi. Yahu şu senin kız akşamdan beri bizi şaşkına çevirdi diye söylendi babam. Kaçtır telefon ediyor. Yok yere bizi de merak içinde bıraktı. Seni 99 yerde aramış da bulamamış. Başına bir iş gelmesinden korkuyormuş. Aç şuna telefonu. İlle sesini duyacakmış. Evimizde 15 gündür telefon vardı. Bu da Gülseren'in zoruyla alınmıştı. Hidayet Bey'in telefon müdürlüğündeki dostları bizim eve bir numara bulmuşlardı. Yoksa şu sıra evlere telefon vermenin olanağı yoktu. Birden öfkelendim. Demek bu iş Gülseren Hanım'ın beni kontrol için bir icadıydı. Anneme babama öfkemi belli etmeden telefon melefon etmem diye söylendim. Ne bu yahu? Evlenmeden hesap vermeye mi başlayacağız? Babam gülmeye başladı. Oğlum merak başkadır, kılıbıklık başkadır. İstersen ben geldiğini söyleyeyim. Annem karşı çıktı. Olmaz, kendisi telefon etsin. Sesini duymazsa daha çok meraklanır. Hay Allah, bulduk başımıza rast külahı diye söylene söylene numarayı çevirdim. Daha ağzımı açmadan Gülseren ağlamaklı bir sesle ''Sen misin Emre, neredeydin, bana bir haber vermek yok mu?'' diye siteme başladı. Hasip Beyler'de içtiğim birkaç kadehin hızı daha geçmemişti. Patlayacaktım ama babamın annemin yanında kendimi tuttum, şaka yollu karşılık verdim. Canım ben bekar bir adamım, her dakika herkese yaptığımdan ettiğimden hesap vermek zorunda değilim. Ankara'dan bugün bir okul arkadaşım geldi, yarın dönecekmiş. Ona kemer altında Şükran lokantasında bir akşam yemeği yedirdim. Ne var ortalığı birbirine katacak? Özür dilerim diye telin öte ucundan Gülseren'in sesi mırıldanır gibi duyuldu. Sonra benim biraz içtiğimi anlamış olacak ki aşağıdan aldı. Yine şu sıra sana fazla asılmaya başladım değil mi? Hem de nasıl diye içimden geçirdim ama yine de şakadan vazgeçmedim. Daha kesinleşmemiş ya, dedikodu yayılıyor. Başbakan yasayla mecliste tahkikat komisyonu kuruyormuş. Basını muhalefeti sindirmek için. Yoksa seni de bu komisyona aday mı gösterdi? Gülseren gülmeye başladı. Sonra üzüntülü bir sesle aklınca konuyu değiştirdi. Biliyor musun Nuran'ın başına gelenleri? Kim dedin, hangi Nuran? Canım şu Johnny ile evlenip Amerika'ya giden Nuran. Ne olmuş Nuran'a? Kocası Johnny var ya Johnny, hani senin de tenis oynamak için deli divane olan Johnny. Evet var Johnny, ne olmuş? Felaket Emre, felaket. Nuran'ın kocası bu Johnny'nin işi neymiş Amerika'da biliyor musun? Nereden bileyim canım? Mezarlık bekçiliği. Bunda şaşacak ne var Gülseren? Ayol, mezarlık bekçisi diyorum sana. Bundan doğal ne olabilir? Amerikalılar dünya yüzündeki her ulusun bizim mezarımızı kazmakta. Elbette Johnny gibi mezar bekçileri olacak. İçimden gecenin bu saatine dek muhakkak beni bu laf için aradın geçti ama kendimi tuttum. Tuttuğum da iyi oldu. Anladım ki Gülseren beni aklınca yatıştırmak için gecenin bu saatinde telefonda bu dedikoduyu açmak zorunda kalıyor. Yine üzüntülü üzüntülü sesi geldi kulağıma. Nurhan çok mutsuzmuş. 3 gündür Alsancak sosyetesi birbirine girdi dedikodudan. Babası Nurhan'ı almak için Amerika'ya gidiyormuş. Boşatacakmış kızını Johnny'den. Canım adam dürüst, namuslu, iyi yürekli bir delikanlıydı. Zararsız da tenis oynuyordu. Ne olmuş işi mezar bekçiliği ise?
Gülseren bu kez gülmeye başladı.
Anladım canım Emreciğim. Sen de bu gece kafa biraz yüksek. Benimle dalga geçiyorsun. Haydi iyi geceler. Yarın konuşuruz.
Telefonu kapadım. Annem ne olmuş ne olmuş diye merakla sordu. Gülseren'in söylediklerini duyamadığı için benim söylediklerimden bir şeyler sezmiş ama iyice anlayamamıştı.
Kısaca Gülseren'in söylediklerini anlattım. Annem hayretler içinde kaldı. Babamın suratı asıldı. Annem de babamın karşısına oturdu. Nurhan Hanım'ın da Johnny'sinin de canı cehenneme. Asıl size bu gece öğrendiğim çok önemli bir olayı anlatmak istiyorum. Uykunuz var mı? Bu mezar kazıcıların, bu mezarlık bekçilerinin marifetlerini bir öğrenin de şaşın.
Babam doğruldu, gözlerini bana dikti. Anlat, uykum filan yok dedi.
Sıkı durun albayım, şimdi söyleyeceklerim bir arkadaşın güvenliği için burada bu odada kalacak. Heyecanlanmıştım yeniden. Bu heyecanımı babam da annem de fark ettiler. Albay Tınaztepe sert bir sesle konuştu. Askerden sır çıkmaz anlat.
Avukat Supi Bey'den başlayıp Hasip Bey'i sonra da Cahit'i, Cahit Demiroğlu'nun petrol işinde başına gelenleri, tutumunu, şimdiki halini bütün ayrıntılarıyla anlattım. Ben anlattıkça babamın yüzünün lambaların ışığı altında bile bembeyaz kesildiğini görüyordum. Sonunda babam sol yakasındaki masada duran cigara paketine uzandı. Dudaklarının arasına bir cigara koydu. Sinirlenmişti yine. Bir türlü kibriti tutup cigarasını yakamadı. Kalkıp cigarasını yaktım. Derin bir nefes çekti cigarasından sonra sordu.
59'dan 22'yi çıkarırsak kaç kalır?
37.
Sen ona yuvarlak hesap 40 de. Dumlupınar'dan bu yana 40 yıl geçti. Sömürücüleri yurdumuzdan kovalı. Şimdi sil baştan. Düşman yine vatanın harimi ismetine girmiş. Kızlarımızı ifade ediyor, oğullarımızı kurşunluyor. Sultan Reşatlar, Vahdettinler, damat Feritler iş başında. Herifler neredeyse ordumuza el koyacaklar. Koyacaklar ne demek? Koydular.
Uzun bir süre sustuk babam. Yarın benden Hasip Bey'e selam söyle. Geçmiş olsun de benim adıma. Askerden hiçbir zaman sır çıkmaz. İzin verirse pazar günü kendisini ve oğlunu evinde ziyaret edeceğim. Beni götürürsün.
Olur, söylerim, gideriz.
Anneme döndü babam.
Hanım bize bir çay yap, yiyecek bir şeyler bul.
Çay içersen uykun kaçar.
Canım bizde uyku muyku kaldı mı ki kaçsın.
Annem mutfağa geçti. Albayın yüzünün beyazlığı hala geçmemişti. Sinirden dudaklarının titrediğini gördüm. Bir şeyler daha söylemek istiyordu ama susmayı yeğlediğini anladım.
15. ayrımın sonu. Sayfa 176.